Ayrım 5.
Sayfa 52. En başında gruba zorlamayla girmişti. Karısı e-postayla ona terapiye girmediği ve önemli değişiklikler yapmadığı sürece onu terk edeceğini bildirmişti. Bu bilgiyi e-postayla göndermeyi tercih etmişti çünkü kocası elektronik iletişime onun doğrudan yüzüne söylediği şeylerden daha fazla önem veriyordu. Geçen hafta karısı yatak odasını ayırmıştı ve oturumun çoğu Stuart'ın karısının kendini geri çekmesiyle ilgili duygularını keşfetmeye harcandı. Julius bu grubu çok seviyordu. Yeni alanlara giren ve büyük riskler alan üyelerin cesareti genellikle soluğunu kesiyordu. Bugünkü oturum da bir istisna değildi. Herkes Stuart'ı kırılganlığını gösterme isteği yüzünden desteklemiş ve zaman hızla geçip gitmişti. Oturumun sonunda Julius kendini çok daha iyi hissetmeye başlamıştı. Oturumun dramasına kendini o kadar vermişti ki 1,5 saat boyunca kendi kederini unutmuştu. Bu sıra dışı bir şey değildi. Bütün terapistler çalışma gruplarının atmosferinde bulunan mucizevi iyileştirici özellikleri bilirdi. Julius pek çok kez oturuma endişeli bir şekilde girmiş ve elbette kendi kişisel konularını açıkça ortaya koymamış olmasına rağmen kendini büyük ölçüde daha iyi hissetmişti. Muayenehanesinin yakınlarındaki VB Sushi'de hızlı bir yemek yiyecek kadar zamanı kalmıştı. Oraya düzenli olarak gittiği için yerine otururken sushi şefi Mark ona gürültülü bir şekilde selam verdi. Yalnızken hep bara oturmayı tercih ederdi. Bütün hastaları gibi o da restoranda yalnız başına yemek yemekten sıkılırdı. Her zamanki yemeğini ısmarladı. Kaliforniya böreği, kavrulmuş yılan balığı ve çeşitli vejeteryan otlar. Sushi'yi çok severdi ama parazit tehlikesi yüzünden çiğ balıktan dikkatle kaçınırdı. Dışarıdaki bütün o yağmacılara karşı verdiği o savaş şimdi hepsi ne kadar komik görünüyordu. İçeriden yenilmesi kaderin en büyük bir cilvesiydi. Hepsinin canı cehennemeydi. Julius endişelerini rüzgara bırakıp şefin şaşkın bakışları altında ahi suşisi ısmarladı. Hızla Toyon Hall'e gidip Schopenhauer'a ilk buluşmasından önce büyük bir zevkle yemeğini yedi. Dünyaya bakış açımızın sağlam temelleri ve derinlik veya sığlığı çocukluk yıllarında oluşur. Bu görüş daha sonra özenle düzeltilir ve mükemmel hale getirilir. Ama özde değişmeden kalır. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, Cilt 1, sayfa 478, bölüm 6. On the Different Periods of Life. 6. Anne ve Baba Schopenhauer, Zuhause. Heinrich Schopenhauer nasıl bir adamdı? Sert, asık suratlı, duyguları bastırılmış, boyun eğmez, gururlu. Anlatılan hikayeye göre 1783'te Arthur'un doğumundan 5 yıl önce Danzig Prusya tarafından kuşatılmıştı ve yiyecek ve gıda çok kıttı. Schopenhauer ailesi kır evlerinde bir düşman generali barındırmayı kabul etmeye zorlanmıştı ve Prusya subayı Heinrich'e ödül olarak atları için yem verme teklifinde bulunmuştu. Heinrich'in yanıtı mı? Ahırımdaki stoklarım iyidir efendim ve yemlerin bittiğinde atlarımı uyuturum. Ya Arthur'un annesi Joanna, romantik, sevimli, yaratıcı, şen şakrak cilveli. 1787'de Danzig'deki herkes Heinrich ve Joanna'nın birleşmesinin harika bir olay olduğunu düşünse de sonradan bunun trajik şekilde yanlış eşleşme olduğu anlaşıldı. Joanna'nın ailesi olan Troisanerler mütevazı bir geçmişten geliyordu ve azametli Schopenhauer'lere büyük bir saygıyla bakıyorlardı. Bu yüzden 38 yaşındaki Heinrich 17'sindeki Joanna'ya kur yapmaya başlayınca Troisanerler çok sevindi ve Joanna istemeyerek anne babasının seçimini kabul etti. Joanna evliliğini bir hata olarak mı görüyordu? Yıllar sonra evlilik kararıyla karşı karşıya olan diğer genç kadınları uyarırken yazdığı şu sözleri okuyun. Şaşa, rütbe ve ünvan genç kızların yüreği üzerinde baştan çıkarıcı bir etki yaratıp onları evlilik düğümüyle bağlar. Bu onları hayatları boyunca en büyük cezaya katlanmak zorunda bırakan yanlış bir adımdır. Safranski Schopenhauer, sayfa 14. Hayatları boyunca en büyük cezaya katlanmak. Arthur'un annesinden etkileyici sözler. Günlüğüne Heinrich kendisine kur yapmaya başlamadan önce genç bir sevgilisi olduğu ve kaderin onu elinden aldığı ve Schopenhauer'un evlilik teklifini bir teslimiyet durumuyla kabul ettiği sırrını vermiş. Bu tipik 18. yüzyıl evliliği Joanna'nın ailesi tarafından mal ve statü yüzünden ayarlanmıştı. Aşk var mıydı? Heinrich ve Joanna Schopenhauer arasında bir aşk söz konusu değildi. Asla. Daha sonra Joanna günlüğüne şunları yazacaktı. Artık onun istediğinden daha fazla ateşli aşık numarası yapmıyorum. Evin içindeki diğerleri içinde bol miktarda sevgi yoktu. Ne genç Arthur Schopenhauer ne de 9 yıl sonra doğan küçük kız kardeşi Adele için. Anne baba arasındaki sevgi çocuklar için de sevgiyi doğurur. Zaman zaman anne babanın birbirlerine duydukları aşkın evdeki bütün sevgiyi tükettiği, geriye çocuklar için bir tek sevgi posasının kaldığı hikayeleri anlatılır. Ama birinin kazancının diğerinin kaybına eşit olduğu bu ekonomik model pek anlamlı değil. Hatta tam aksi doğru gibi görünüyor. İnsan ne kadar severse çocuklara ve başka herkese karşı o kadar sevgiyle tepki verir. Arthur'un sevgisiz çocukluğunun geleceği üzerinde ciddi etkileri oldu. Anne sevgisinden yoksun büyüyen çocuklar kendilerini sevmek, diğerlerinin onları seveceğine inanmak veya başkalarını sevmek için gerekli olan temel güven duygusunu geliştiremezler. Yetişkin hayatlarında yabancılaşırlar, içlerine kapanırlar ve başkalarıyla genellikle düşmanca ilişki kurarlar. Nihai olarak Arthur'un dünya görüşünü belirleyecek olan psikolojik manzara böyleydi. Eğer hayata küçük ayrıntılarıyla bakacak olursak ne kadar gülünç görünür. Mikroskopta görülen bir su damlası gibidir. Tek hücrelilerle kaynayan tek bir damla. Telaşla koşuşturup birbirleriyle mücadele etmelerine nasıl güleriz? İster bu su damlasında isterse insan hayatının küçük süresi içinde olsun bu korkunç etkinlikler komik bir etki yaratıyor. Complete Essay of Schopenhauer, 7 Books in 1 Volume, New York. Villey 1942, çeviren T. Bailey, Saunders, kitap 5, sayfa 24. Ayrıca bakınız Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, cilt 2, sayfa 290. 7. Julius, 7'ye 5 kala lüle taşından yapılma piposunun külünü temizleyip Toyan Hall'deki konferans salonuna girdi. Sağ taraftaki 4. sıraya oturup amfiteyatroya bakmaya başladı. Kürsünün bulunduğu giriş düzeyinden başlayarak 20 sıra dik bir şekilde yükseliyordu. 200 koltuğun çoğu boştu. Göz kararı 30 koltuk kırıktı ve sarı plastik kurdeleyle sarılmıştı. İki evsiz ve topladıkları gazeteler son sıraya yayılmıştı. Yaklaşık 30 koltuk üstü başı dağınık öğrenciler tarafından rastgele doldurulmuş, öndeki 3 sıra tamamen boş kalmıştı. Tıpkı bir terapi grubu gibi diye düşündü Julius. Kimse liderin yanına oturmak istemiyor. O günkü grup oturumunda bile iki yanındaki koltuklar son gelenler için ayrılmıştı ve o da yanındaki koltukların geç kalanlar için bir ceza olduğu esprisini yapmıştı. Julius oturma konusundaki grup terapi folklorunu düşündü. En bağımlı üye liderin sağında otururken en paranoid üye tam karşısına otururdu. Ama onun deneyimlerine göre liderin yanına oturma konusundaki isteksizlik düzenli olarak güvenebileceği tek kuraldı. Toyon Hall'ün bakımsızlığı ve haraplığı hayatına akşam ticaret okulu olarak başlayan, sonra genişleyip lisans eğitimi veren bir üniversite olarak kısa bir süre içinde gelişen ve görünüşe göre hali hazırda yayılma aşamasında olan California Coastal College'nin bütün kampüsü için geçerli bir özellikti. Konferans salonuna doğru yaptığı keyifsiz yürüyüşte derbeder görünüşlü öğrencilerle mahallede yaşayan evsiz insanları ayırmanın çok zor olduğunu gördü. Hangi öğretmenin böyle bir ortamda morali bozulmazdı ki? Julius, Philip'in neden kariyer değiştirerek klinik çalışmaya geçmek istediğini anlamaya başlamıştı. Saatine baktı. Yediydi ve tam o sırada damalı haki pantolon, gömlek ve kolaları yamalı haki rengi kadife ceketinden oluşan profesör üniformasıyla Philip içeri girdi. Gerektiği gibi sağa solu çiziklerle dolu evrak çantasından konferans notlarını çıkarıp dinleyicilere bile bakmadan söze başladı. Bu bir batı felsefesi. Ders 18. Arthur Schopenhauer araştırmasıdır. Bugün farklı bir yol izleyecek ve avımı dolaylı olarak kovalayacağım. Eğer sözlerim birbirinden kopuk gibi görünürse hoşgörünüze sığınıyorum. Kısa süre içinde önümüzdeki konuya döneceğime söz veriyorum. Önce dikkatimizi tarihteki büyük çıkışlara çevirmek istiyorum. Philip kafalarını onaylarcasına salladıklarını görmek için dinleyicileri taradı. Böyle bir şey göremeyince en yakınında oturan öğrencilerden birine doğru işaret parmağını bükerek kara tahtayı işaret etti. Sonra üç sözcüğü heceleyip tanımladı. Kopuk, hoşgörü ve çıkış. Öğrenci itaatkar bir şekilde bunları tahtaya yazdı. Öğrenci yerine dönmek üzereyken Philip öndeki sırayı işaret edip orada kalmasını istedi. Şimdi büyük çıkışlara gelelim. Konuya bu şekilde başlamadaki amacım zamanla açık hale gelecek. Mozart'ın 9 yaşındayken klavyesini kusursuz bir şekilde çalarak Viyana Kraliyet Sarayı'nı nasıl şaşırttığını düşünün. Eğer Mozart size tanıdık gelmediyse burada yüzünde belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Daha tanıdık birilerini 19'unda kendi bestelerini Liverpool seyircisine çalan Beatles'ı düşünün. Bir diğer şaşırtıcı çıkış Joanne Fischer'in olağanüstü çıkışıdır. Öğrencisine tahtaya Fischer yazmasını işaret etti. 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başında Kant'ı takip eden büyük idealist filozoflardan söz ettiğim geçen konferansımı hatırlayan var mı? Heffel, Schelling ve Fischer. Bunların içinde Fischer'in hayatı ve çıkışı en olağanüstü olanıdır. Çünkü hayatına en büyük şöhret iddiası pazar sabahları esin verici vaazlar veren rahibi olan küçük Alman köyü Ramona'da yoksul ve eğitimsiz bir kas çobanı olarak başlamıştır. Bir pazar günü varlıklı bir aristokrat vaazı dinlemek için köye gelir ama geç kalmıştır. Kilisenin dışında düş kırıklığı içinde dikilirken yaşlı bir köylü yaklaşarak üzülmemesini, çünkü kas çobanı genç Joanna'nın vaazı tekrarlayabileceğini söyler. Köylü Joanna'yı bulur ve o gerçekten de çoban vaazı harfi harfine tekrar eder. Baron, kas çobanının duyduklarını içinde tutabilen şaşırtıcı zihninden çok etkilenip Joanna'nın eğitimini finanse edip onun daha sonra aralarında bir sonraki konferansımızın konusu olan Friedrich Nietzsche'nin de bulunduğu, pek çok ünlü Alman düşünürün gittiği ünlü yatılı okul Pforta'ya gitmesini ayarlar. Joan bu okulda ve daha sonra üniversitede çok başarılı olur. Ama koruyucusu ölünce Joan'ın hiç destekçisi kalmaz ve Almanya'da evde özel dersler vermeye başlar. Genç bir adama henüz kendisinin bile okumadığı Kant felsefesini öğretmesi için işe alınır. Kısa süre içinde ilahi Kant'ın çalışmalarıyla büyülenir. Philip birden dinleyicilere bakmak için başını kaldırdı. Hiçbir gözle bir aşinalık görmeyince seyircilere tıslarcasına sordu. "Hey, evde kimse var mı?" "Kant, Immanuel Kant, Kant, Kant. Hatırladınız mı?" Kant yazmak için tahtaya gitti. Geçen hafta ona 2 saat ayırmıştık. Kant, Plato ile birlikte bütün dünya filozofları içinde en büyüğü. Size söz veriyorum, Kant finalde olacak. Aha, işte bilet, canlılık kıpırdatılan bir hareket, açılan bir iki göz görüyorum. Kalemler kağıtlarla birleşiyor. Evet, nerede kalmıştım? Ha evet, kas çobanı, Fischer. Daha sonra Varşova'da özel öğretmen olarak işe alındı. Hiç parası olmadığı için oraya kadar yürüyerek gitti ama vardığımda işin ona göre olmadığı söylendi. Kant'ın evi Königsberg'den yalnızca birkaç yüz mil ötede olduğu için ustayla şahsen tanışmak için oraya kadar yürümeye karar verdi. 2 ay sonra Königsberg'e vardı ve büyük bir cesaretle Kant'ın kapısını çaldı ama huzura kabul edilmedi. Kant alışkanlıkların adamıydı ve tanımadığı ziyaretçileri kabul etmiyordu. Geçen hafta size onun programının düzenliliğini anlatmıştım. O kadar dakikti ki onun günlük yürüyüşüne çıktığını gören kasabalı saatini ayarlayabilirdi. Fischer yanında tavsiye mektubu olmadığı için kabul edilmediğini düşündü ve Kant'ın yanına kabul edilmek için kendi başına bir mektup yazmaya karar verdi. Olağanüstü bir yaratıcı enerji patlamasıyla Kant'ın etik ve görevle ilgili görüşlerini din yorumuna uygulayan ilk kitabı olan ünlü Bütün Vahiylerin Eleştirisini yazdı. Kant bu çalışmayla yalnızca etkilenmekle kalmayıp basılmasını da teşvik etti. İlginç bir hata, büyük olasılıkla yayımcının bir pazarlama hilesi olarak Eleştiri yazar adı olmaksızın çıktı. Çalışma o kadar başarılıydı ki eleştirmenler ve okuyan halk kitabın Kant'ın yeni bir çalışması olduğunu sandı. Sonunda Kant, bu mükemmel kitabın yazarının kendisi değil, çok yetenekli genç bir adam olan Fichte olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Kant'ın övgüsü, Fichte'nin felsefedeki geleceğini garanti etti ve 1,5 yıl sonra Jena Üniversitesi'nden profesörlük teklifi aldı. İşte, Philip yüzünde büyük bir mutluluk ifadesiyle başını kaldırdı ve garip bir coşku gösterisiyle elini havaya kaldırdı. Buna çıkış derim ben. Hiçbir öğrenci başını kaldırıp Philip'in garip coşku gösterisini anladığını gösteren bir hareket yapmadı. Dinleyicilerinin tepkisizliğiyle cesareti kırılmış olsa da Philip bunu belli etmedi ve tedirgin olmaksızın sözlerine devam etti. Şimdi kalplerinize daha yakın bir şey düşünün. Atletik çıkışları. Chris Evert, Tracy Austin ya da 15-16 yaşında profesyonel tenis turnuvası kazanan Michael Chang'i düşünün. Ya da onun yaşlarındaki satranç dahisi Bobby Fischer veya Paul Morphy ya da 11 yaşında Küba satranç şampiyonluğunu kazanan José Rol Capablanca'yı düşünün. Son olarak edebiyat çıkışlarına dönmek istiyorum. Bütün zamanların en parlak edebiyat çıkışı, edebiyat dünyasını muhteşem kitabıyla aydınlatan 20'li yaşların ortalarındaki bir adam. Bu noktada Philip gerilim yaratmak için durup başını kaldırdı. Yüzü kendine güvenle parlıyordu. Yaptığı şeyden emin görünüyordu. Bu çok açıktı. Julius gördüklerine inanamayarak bakıyordu. Philip ne bulmayı umuyordu? Koltuklarının kenarında oturan öğrencilerin meraktan titreyerek birbirlerine "Kim bu edebiyat dahisi?" diye mırıldanmalarını mı? Başını çevirerek dinleyicilere baktı. Her yerde donuk gözler vardı. Öğrenciler sandalyelerine gömülmüş bir şeyler karalıyor, gazete okuyor ya da bulmaca çözüyordu. Soldaki bir öğrenci iki koltuğa uzanmış uyuyordu. Sağda sıranın sonundaki iki öğrenci birbirine sarılmış uzun uzun öpüşüyordu. Tam önündeki sırada iki çocuk dudaklarında pis bir gülümsemeyle birbirini dirseğiyle dürterek salonun arkasını işaret ediyordu. Julius merakına rağmen onların bakışlarını izlemeyip büyük olasılıkla bir kadının eteğine bakıyorlardı. Dikkatini Philip'e çevirdi. Peki kim bu dahi? Philip monoton bir şekilde konuşmaya devam ediyordu. Adı Thomas Mann. Sizin yaşınızdayken, evet sizin yaşınızdayken bir şaheser, Badenbrooklar adlı muhteşem bir kitap yazmaya başladı ve yalnızca 26 yaşındayken kitabı basıldı. Thomas Mann, bildiğinizi umuyor ve dua ediyorum, 20. yüzyılın yazın dünyasında çok önemli bir kişi haline gelip Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Philip bu noktada durup, Mann ve Badenbrooklar sözcüklerini tahtaya yazdı. 1901'de yayımlanan Badenbrooklar kasabalı bir Alman ailesinin 4 kuşak boyunca hayatını ve iniş çıkışlarını anlatıyor. Peki bütün bunların felsefeyle ve bugünkü gerçek konumuzla ne ilgisi var? Dediğim gibi, konudan biraz saptım ama yalnızca konunun özüne daha sağlam bir şekilde dönmek için. Julius salondaki hışırtıları ve ayak seslerini duydu. Önünde oturan ve birbirini dürten iki röntgenci eşyalarını gürültüyle toplayıp amfiden çıktı. Sıranın sonunda öpüşen çift gitmişti. Tahtaya yazı yazma görevi verilen çocuk bile ortalarda yoktu. Philip sözlerine devam etti. Bana göre Badenbrooklar'ın en göz alıcı bölümleri kitabın sonlarında romanın kahramanı, aile babası, yaşlı Thomas Badenbrook'un ölüme yaklaştığı sayfalarda. 20 yaşlarındaki bir yazarın hayatın sonuyla ilgili konularda böyle engin bilgiye ve duyarlılığa sahip olması insanı şaşırtıyor. Philip sayfa kenarları kıvrılmış kitabı kaldırırken yüzünde belli belirsiz bir gülümseme var. Bu kitabı ölmeye niyetli herkese tavsiye ediyorum. Julius amfiden çıkarken sigaralarını yakan iki öğrencinin kibrit sesini duydu. Ölüm onu çağırmaya geldiğinde Thomas Badenbrook şaşırdı ve büyük bir kedere gömüldü. Hiçbir inanç sistemi onu rahatlatmıyordu. Metafizik gereksinimlerini uzun zamandır doyuramayan dinsel görüşleri ve Darwin yönelimli dünyevi şüpheciliği ve materyalizmi de öyle. Mann'ın sözcükleriyle söylersek, hiçbir şey ölmekte olan adama ölümün yakın ve nüfuz edici bakışları altında bir saatlik dinginlik veremedi. Philip buradan başını kaldırdı. Bundan sonra olanlar büyük önem taşıyor ve bu akşamki konferansımızın konusunun etrafını kuşatmaya bu noktadan başlayacağım. Thomas Badenbrook, umutsuzluğu içinde kitaplığından tesadüfen 1 yıl önce kullanılmış kitap tezgahından aldığı ucuz, kötü dikişli bir felsefe kitabı çekip aldı. Okumaya başladı ve hemen rahatladı. Mann'ın ifadesiyle usta bir zihnin hayat adı verilen bu zalim, alaycı şeyi nasıl sıkıca tuttuğu onu hayrete düşürdü. Felsefe kitabındaki vizyonun olağanüstü açıklığı ölmekte olan adamı büyüledi ve saatler geçmesine rağmen başını kitaptan kaldıramadı. Sonra ölüm ve kişisel ölümsüzlüğümüzle ilişkisi üzerine adlı bölüme geldi. Ve sözcüklerle sarhoş oldu. Kendi hayatı için okuyormuş gibi okumaya devam etti. Okumayı bitirdiğinde Thomas Badenbrook değişmiş, kendisinden kaçan rahatlık ve huzuru bulmuş bir adamdı. Ölmekte olan adamın keşfettiği şey neydi? Philip bu noktada bir kahinin ses tonuyla konuşmaya başladı. Şimdi iyi dinle Julius Hertzfeld. Çünkü bunlar hayatın son sınavında işe yarayabilir. Halka açık bir konferansa doğrudan kendisine seslenilmesi karşısında şok olan Julius, koltuğunda dimdik doğruldu. Endişeyle etrafına bakıp şaşkınlıkla amfinin boş olduğunu gördü. Herkes, hatta iki evsiz bile gitmişti. Ama Philip, yok olan dinleyicileri yüzünden tedirgin olmadan sakin bir şekilde anlatmaya devam etti. Badenbrook'lardan bir bölüm okuyacağım. Yıpranmış kağıt kapaklı kitabı açtı. Senin ödevin romanı özellikle 9. bölümü büyük bir dikkatle okuman. Senin için çok değerli olduğunu göreceksin. Uzun zaman önceki hastalarının hatıralarından anlam çıkarmaya çalışmaktan çok daha değerli. Oğlumla yaşamaya devam etmeyi mi umdum? Benimkinden daha zayıf, titrek ve ürkek bir kişilikte mi? Kör çocuksu budalalık. Oğlum benim için ne yapabilir ki? Öldüğüm zaman nerede olacağım? Ah, bu o kadar parlak bir şekilde açık ki. Bugüne kadar ben demiş, diyen ve diyecek olan herkesin içinde olacağım. Özellikle bunu en dolu, güçlü ve memnuniyetle söyleyenlerin içinde. Hayattan hiç nefret ettin mi? Saf, güçlü, amansız hayattan. Budalalık ve yanlış anlama. Nefret ettim ama kendimden. Çünkü kendimi taşıyamıyordum. Hepinizi seviyorum. Siz kutsanmışları ve yakında kendimin bütün küçük bağlarıyla sizden ayrı kalmam sona erecek. Yakında benim içimdeki sizi sevenler özgür kalacak ve sizin içinizde ve sizinle olacak, içinizde ve sizinle. Philip romanı kapatıp notlarına döndü. Şimdi Thomas Badenbrook'u bu kadar değiştiren kitabın yazarı kimdi? Mann romanda adını açıklamıyor ama 40 yıl sonra yazdığı muhteşem bir makalede o kitabın yazarının Arthur Schopenhauer olduğunu söylüyor. Mann daha sonra ilk kez 23 yaşındayken Schopenhauer'ı okuma sevincini nasıl yaşadığını anlatıyor. Yalnızca o kadar tutarlı bir şekilde açık, o kadar kıvrımlı, sunumu ve dili o kadar etkileyici, o kadar zarif, o kadar şaşmaz derecede uygun, o kadar tutkulu derecede zekice, o kadar fevkalade ve tasasızca ciddi ki, Alman felsefesinin tarihinde hiç kimsenin olmadığı kadar şeklinde tarif ettiği Schopenhauer'un sözlerinin etkisiyle büyülenmekle kalmamış, duygusal, soluk kesici, içgüdü ve zihin, tutku ve kurtarılma gibi şiddetli zıtlıklar arasında gidip gelen şeklinde tarif ettiği Schopenhauer düşüncesinin özünden de çok etkilenmişti. Mann işte o zaman ve orada Schopenhauer'u keşfetmesinin kendisine saklayamayacağı kadar değerli bir deneyim olduğuna karar verdi ve filozofu kendi acı çeken kahramana sunarak yaratıcı bir şekilde hemen kullandı. Yalnızca Mann değil, başka pek çok zihinde Arthur Schopenhauer'a borçlu olduğunu kabul eder. Tolstoy, Schopenhauer için insanlar arasında eşi olmayan bir dahi diyordu. Richard Wagner'a göre o cennetten gönderilen bir armağandı. Nietzsche, Leipzig'te kullanılmış kitap satan bir dükkandan eski püskü bir Schopenhauer kitabı aldıktan ve onun ifadesiyle o dinamik, kederli dahinin zihni üzerinde çalışmasına izin verdikten sonra hayatının bir daha asla aynı olmadığını söylemiştir. Schopenhauer, Batı dünyasının entelektüel haritasını sonsuza dek değiştirmiştir ve o olmasaydı çok daha zayıf bir Freud, Nietzsche, Hardy, Wittgenstein, Beckett, Ibsen ve Conrad'ımız olurdu. Philip bir cep saati çıkararak bir an için inceledi, sonra büyük bir ciddiyetle, Schopenhauer'u takdimin burada bitiyor. Felsefesi o kadar geniş ve derindir ki kısa bir özete meydan okur. Bu yüzden kitabınızdaki 60 sayfalık bölümü dikkatle okursunuz umuduyla merakınızı uyandırmayı tercih ettim. Bu konferansın son 20 dakikasını sorulara ve tartışmaya ayırıyorum. Dinleyicilerin sorusu var mı Dr. Hertzfeld? Philip'in ses tonuna siniri bozulan Julius bir kez daha boş amfiyi tarayıp yumuşak bir sesle "Philip, dinleyicilerin gittiğinin farkında mısın acaba?" diye sordu. "Ne dinleyicisi? Onlar mı? Sözde öğrenciler mi?" Philip onları fark bile etmediğini, ne gelmelerinin ne de gitmelerinin onun için fark etmediğini gösteren küçümser bir el hareketi yaptı.